kokusu.
Merhaba, misler gibi bir koku. İnsanı dertlerinden biraz olsun alıkoyan, biraz şöyle ruhunu dinlendiren, birazcık kendine döndüren bir koku, leylak kokusu. Ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu başkent Ankara'dan yayılmaya başlıyor ve sonrasında tüm dünyaya ulaşıyor. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz kolaylıkla. Çift 090 312 463 34 20 birse bizim telefonumuz. Ve yayın sonrasında da leylakkokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimize de mesajlarınızı atabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz ve eğer bizi Instagram'da arayacak olursanız da leylakkokusu alttan uzun çizgide bizim hesabımız sevgili dinleyenlerimiz. Biz kimiz? Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Feray Uz'la birlikteyiz biz bugün. Recep Özden var teknik masada. Ben Yasemin Pamukça dilim döndüğünce bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.
Bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah sorunu çözer, kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım, farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya, koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Açalım senle, ver gözümü ferini geri. Bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim, dikkatsizler piriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım, inceden aydım. İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne, 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım, farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya, koca yaşlı şişko dünya. Ferini
koca yaşlı şişko dünya. Ay ay ay ay, bu dünyaya söylenebilecek şey mi bilmiyorum ama aslında söylenecek şey. Bu yaşlı dünyanın bize yapmadığı kalmadı. Şimdi bambaşka bir konuya gideceğiz ama içinden ben şöyle bir şişko kelimesini aldım bir kere. Yemek üzerine konuşacağız, yemek. Ama öyle diyetisyen değil konuşacağımız kişi. Konuşacağımız kişi bir psikiyatrist. He, o zaman yemek ve psikiyatrist dediğimizde farklı bir boyut çıkacak karşımıza. Biliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz, yemek sadece fizyolojik bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda zevk almak ve sosyalleşmek için de yaptığımız bir eylem. Ve bu eylem psikolojimizle de bir şekilde ilgili. Şimdi biz ilgili diyoruz. Bakalım Defne Eraslan, doçent doktor Defne Eraslan da öyle olduğunu düşünüyor mu? Evet, psikiyatrist Defne Eraslan var telefon attığında. Defne Hanım merhaba.
Merhabalar, çok teşekkür ederim bu burada konuşma imkanı yarattığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, ben öyle düşünüyorum gerçekten de. Yemenin kesinlikle psikolojiyle ilgisi var.
Peki koca yaşlı şişko dünya konusunda ne düşünüyorsunuz? Öyle başlayalım mı sohbete?
Şöyle yani dünyamızın değil ama dünyada yaşayan insanların son 30-40 yılda çok şişmanladığı kesinlikle doğru. Yani şişmanlıktan aslında bir salgın gibi söz ediliyor. Özellikle Batı ülkelerinde. İşte 1960-70'lerden başlayarak 80'lerde 90'larda çok hızlanan bir şişmanlama eğilimi var ve bu ülkemiz için de geçerli. Ülkemizde Avrupa'nın en fazla obezite sorununun olduğu ülkelerden bir tanesi.
Birisi.
Gerçekten.
Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var mıdır? Bizim psikolojimiz yeme düzenimizi şekillendiriyor mu? Hani kimi zaman böyle canımız sıkıldığında acaba daha mı çok yiyoruz? Ya da bazı insanlar da üzgün olduklarında hiçbir şey yemiyorlar. Onlarda da bir iştahsızlık ki ben de olmasını çok isterdim ama yok.
Evet.
Böyle yani, bir şey var mı?
Kesinlikle var. Şöyle bir şey, çok ani ağır streslerde aslında birçok insan ve hayvanlar da az yiyorlar. Ama bizim hayatımızdaki stresler çoğu zaman uzun süreli stresler. Dolayısıyla orada yemeyle stresi azaltmaya çalışmak veya yeme davranışı üzerindeki kontrolünü kaybetmek çok sık gördüğümüz bir şey gerçekten.
Evet, şimdi peki bunun altında yatan eğer bu hani aşırı iştahlı olma durumunun altında yatan belki de fizyolojik bir sebep var. Fizyolojik sebep yoksa mı biz psikolojik sorunlar yüzünden mi yaşıyoruz diye sorgulayacağız kendimizi?
Şöyle bir insanın yemesinin altında fizyolojik bir neden de olabilir. Diyelim ki bir insülin direnci gibi bir şey. Ama onun üzerine psikolojik şeyler de eklenebilir. Evet. Ama tabii ki de altta yatan fizyolojik bir sebebi olmadan ve o tok olmasına rağmen aşırı yiyen bir kişi de psikolojik bir sebebin olma olasılığı daha yüksektir.
Peki duygusal açlık diye bir kelime var. Duygusal açlık nedir?
Yani duygusal açlık daha çok şunun için kullanılıyor aslında. Stresle, üzüntüyle yeme durumu için kullanılıyor. Yani psikolojik aşırı yeme için aslında duygusal açlık tam bahsediliyor. Ve bu kesinlikle doğru. Yani bir yandan fizyolojik olarak da yemenin bizi anlık olarak rahatlatan bir tarafı var. Yani evrimsel olarak düşünürseniz insanoğlu hayatta kalabilmek için son 30-40 yılı bir tarafa saymazsak hep az miktarda yemek bulunan ortamlarda daha çok yeme ihtiyacı hissetti. Yani bulduğu zaman yemek zorundaydı. Dolayısıyla yemek davranışının bizi rahatlatan, evet yani hayatta kalabileceğim diye düşündüren bir tarafı var. Ama buna ek olarak kimi insanlarda stres karşısında hiç aç olmadıkları halde yoğun bir yeme oluyor. Çünkü yeme davranışını stresli oldukları zaman kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu insanlarda yani duygusal açlık dediğimiz şey aslında duygusal aşırı yeme gibi düşünebiliriz. Aç olmadığı halde bu kişiler yemek yiyor.
Bir de yiyorum doymuyorum diyenler var. Yine bu noktaya mı getiriyor? Yine duygusal açlığa mı getirir bizi?
Şöyle tabii biliyorsunuz aşırı yemenin sonucunda işte obezite ya da işte insülin direnci gibi şeyler gelişirse bunlar da kişinin açlık düzeyini arttırıyor. Yani doyma hissinin daha geç gelmesine sebep oluyor. Ortada bir fizyolojik sorun geliştikten sonra. Bizim set kilo dediğimiz yani vücudumuzun alışık olduğu bir kilomuz var aslında çocukluğumuzdan itibaren. Ve vücudumuz aslında bu set kiloyu korumada oldukça başarılı. Fakat değişik nedenlerle işte bir dönem çok aşırı yerseniz, daha az uyursanız, daha az spor yaparsanız set kilonuzu yukarıya çekiyorsunuz. O zaman da sürekli daha fazla açlık hissediyorsunuz. Açlık hissedince kilonuz artıyor. O da daha fazla açlık hissetmenize yol açıyor. Orada bir kısır döngü gelişiyor aslında.
Peki işte bunca farklı sağlıksız beslenme alışkanlıklarının psikolojik karşılıkları neler? Yani biz bunları adlandırabiliyor muyuz psikolojide?
Evet, yani yeme bozuklukları diye bir hastalık grubumuz var bizim psikiyatride. Tamam. Bu sadece hani normal bir insanın arada çok ya da az yemesi değil. Örneğin işte tıkınırcasına yeme bozukluğu var, İngilizcesi binge eating. Kişiler durup durup çok yoğun miktarda yemeği bir anda tüketiyorlar. Örneğin gece yeme bozukluğu var. Veya anoreksiya nervosa diye duyduğumuz kişinin kendini çok kısıtladığı, tam tersine hiç yemediği bir bozukluk var. Ya da bulimia nervosa dediğimiz kişinin önce kendini kısıtlayıp sonra birdenbire çok sayı miktarda yemeği yiyip sonra da bunu telafi etmek için ya aşırı spor yapması ya da işte kusmasıyla giden hastalıklar var. Yani yeme bozuklukları psikiyatrinin bir parçası, evet.
Evet ve tümü de yeme bozuklukları çatısı altında farklı farklı türlerle de bizi karşılıyor yine. Peki yeme bozukluklarının neden olmuş olduğu hastalıkları adlandırabilir miyiz? Yani ne tür hastalıklara sebep olur yeme bozuklukları? Tabii her türe göre değişir, yani bulimiyanın sebep olduğu farklıdır belki. Sonra işte aşırı yiyip de işte spor yapanın ki belki farklıdır, bilemiyorum onu.
Yani aslında bunların kendisi bir sonuç. Şöyle şeyler de var tabii ki de. Bu hastalıkların birçoğu başka psikiyatrik hastalıklarla da akrabadır. Örneğin bulimiyası olan kişilerde biz yanında işte depresyonu, anksiyete bozukluğu dediğimiz kaygı bozukluklarını çok görürüz. Evet. Tabii bu hastalıklar kişinin çevresiyle ilişkisini de çok olumsuz etkileyen hastalıklar. Yine orada bizim psikiyatride zaten hep öyledir. Hep böyle bir yumurta tavuk ilişkisi vardır. Yani depresyon ya da anksiyete bozuklukları işte diyelim ki tıkınırcasına yemeye yol açarken bunun çok fazla olması veya bunun bulimiyaya dönüşmesi depresyon ve anksiyete olasılığını tekrar arttırır. Onların arasında her zaman bir kısır döngü şeklinde karşılıklı bir sebep sonuç ilişkisi vardır.
Evet. Ama tabii işte tıkıştırırcasına aşırı yemenin kaçınılmaz sonu obezite midir?
Tabii ki de.
İşte bununla beraber metabolik pek çok rahatsızlık mıdır Defne Hocam?
Tabii kesinlikle. Yani diğer psikiyatri dışı tıbbi hastalıkları diyorsak obezite var, işte her türlü eklem rahatsızlıkları var. Yani çok yemenin biliyorsunuz daha erken beyin yaşlanmasıyla ilgisi var. Yani ortalık bu giderek bir sanki kaskat şeklinde bir sürü farklı yeni hastalığa sebep oluyor. Evet.
Evet. Peki bu tür rahatsızlıkları cinsiyet farkları, yaş, eğitim, sosyoekonomik durum gibi faktörlerle incelediğimizde, örneğin işte cinsiyet farklarına baktığımızda bu tür yeme bozukluklarının daha çok hangi cinsiyette, erkekte mi kadında mı daha çok olduğunu rastlıyoruz?
Şöyle, yani hani zaten yeme bozukluğu çatısı altında topladığımız işte tıkınırcasına yeme, anoreksiya nervosa, bulimia nervosa özellikle neredeyse %90 kadınlarda daha fazla görülüyorlar. Bunda da tabii ki de kültürel bir takım şeylerin etkisi var. Yani popüler kültür, işte Instagram'dan, televizyon televizyonlardan bize yansıtılan kadın görüntüsü hep çok zayıf bir kadın görüntüsü. Ve bu tarz sorunlar hep aslında sıkı bir diyetle başlıyor. Kişinin kendini vücudundan memnun hissetmediği bir dönemde sıkı bir diyet. Sonra o diyetin ya başarılı olması ya da başarılı olmayıp kontrolden çıkması gibi. Dolayısıyla kadınlarda maalesef yeme bozuklukları çok daha sık. Çünkü kadınların dış görünüşü üzerinde toplumun baskısı veya medyanın baskısı oldukça yüksek.
Peki toplumdan ve medyadan soyutladığımızda kadınlarla ilgili şunu da söylemek mümkün olur mu? Bilmiyorum, siz psikiyatristsiniz ve kimisi işte gerçekten takılmıyordur işte dış görüntüyle ilgili fotoğraflara, görsellere, sosyal medyadaki. Ama duygusal anlamda daha kırılganlık olabilir mi?
Yani kadınların duygusal olarak daha kırılgan olduğu yönünde bir verimiz yok. Tam
yok
tersine stres verici hayat olayları karşısında kadınlar daha güçlüler. Ama bazı hastalıklara, depresyon ya da anksiyete gibi psikiyatrik hastalıklar kadınlarda evet daha sık görülüyor. Bunun da işte hormonlarla, toplumdaki kadının konumuyla ilişkili olduğu söyleniyor. Ama hani tek tek sağlıklı bir kadın, o sırada depresyonda olmayan bir kadın ve bir erkeği belki de zor bir olayla karşı karşıya bıraksak, kadının onunla baş etme olasılığı daha yüksek olabilir.
Evet. Peki siz danışanlarınızla size gelenlerde işte daha çok kadınlar mıdır? Az evvel çok önemli bir şey söylediniz. Ani gelen zorluklarla baş edebilme gücünde aslında kadınlara o kadar kırılgan değil, daha güçlüler dediniz. Peki kendisini fark edip de size gelenler daha çok erkekler midir yoksa kadınlar mıdır?
Kesinlikle kadınlar. Erkekler çoğu zaman birisi zorladığı için gelir. Tabii ki de bazen örneğin ben Almanya'da şizofreni hastalarının daha çok olduğu bir serviste çalışıyorum şu anda. Orada bana gelen kişiler erkek, çünkü şizofreni erkeklerde daha çok görülen bir hastalık. Ama normal terapiye gelen, işte online terapiye diyelim ki gelen kişiler daha çok kadın oluyor. Çünkü kadınlar yardım aramaya ve sorunlarıyla ilgili konuşmaya daha açıklar.
Kadınlar biraz daha açıklar bu konuda.
Kesinlikle.
Peki yaş farklılıklarına gelecek olursak işte yani bulimia, anoreksiya işte daha çok hani ergenlikte, daha çok gençlerde mi oluyor yoksa işte 30 yaş üstü, 40 yaş üstünde de görülebiliyor mu?
Görülebilir ama şöyle bir gerçek var. Yani bu sosyal medyanın işte Instagram şey gibi, Musical.ly gibi işte değişik platformların daha çok kullanılır hale gelmesiyle gençlerde diyet yapma oranının da daha fazlalaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalıkların aslında ortaya çıkma yaşları giderek de geriliyor ve gerileyecek, yani geriliyor derken küçülüyor ve küçülecek gibi görünüyor. Ama bu hastalıkların birçoğu ergenlik veya erken gençlik çağında başlasa da zaman zaman daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor.
Defne Hanım, bu biraz böyle benim hayatımın içerisinden geçen bir soru olacak belki ama ben ömür boyu hep yediğime içtiğime dikkat eden bir insan olmuştum ve hala da öyleyim. Şu anda iki kızım var. Bir tanesi ergenlik çağında, diğeri ilkokulda. Ne var ki onlar da bir şekilde, ben böyle bir anne olduğum için belki, bir şeylere dikkat ediyorlar. Sonra işte arada bir böyle yiyelim, hadi şunu yapalım, edelim diyoruz ama açıkçası ben çok da baskı kurmak istemiyorum çocuklar üzerinde. Kilo almaya çok müsaitler. Bırakınız yapsınlar mı dersiniz? Bırakınız yesinler, hiç de çocukları etkilemeye kalkmayın. Ya da sizden de etkileniyorsa, ay sen beni boş vermediğin, ne yapayım ben? Benim gibi çok insan vardır eminim dikkat eden.
Tabii ki de. Yani şöyle bir gerçek var. Çocuklarla ilgili en büyük şans aslında çocukların, yani ailelerin çocukların evdeki ortamını kontrol edebiliyor olmasıdır. Yani çocukların böyle bir eğilimi olduğunu düşünüyorsanız, örneğin evde daha çok tencere yemeği yapılmasını, işte yeşil şeylerin, salataların yenilmesini teşvik edebilirsiniz. Örneğin ödül olarak, her zaman bu çok mümkün değil ama ödül olarak çikolata, dondurma, vesaire olmamasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Evde gereksiz abur cubur olmamasını sağlayabilirsiniz. Bunlar büyükler için de çocuklar için de aslında kiloyu çok kontrol edici şeyler ya da daha çok spor yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ama hani çok korku verici bir boyutta değilse çok fazla çocuklara kiloyla ilgili yorum yapmamaya çalışmak lazım. Benim de iki kızım var. Birisi 8, birisi 13 yaşında.
Aynı
örneğin
var.
Hareketsiz kaldığını düşününce.
Evet, aynı Defne Hanım. Benimkiler de 8 ve 13.
Ne güzel. Yani hareketsiz kaldıklarını düşününce bir şekilde hareket etmelerini sağlamaya çalışıyorum. Ama hiç diyet kilo şeyine konuşmasına mümkün olduğunca girmemeye çalışıyorum. Onlar da o kısır döngüyü başlatmamak için.
Tabii
yani ortamı sağlıklı tutmak ve sporu arttırmak yani diyeti sürekli bir kilo konu yapmadan en uygunu sanırım.
Tamam. Çünkü hani bu işin ucu sonra kötüye gider diye de endişe ediyor insan.
Tabii.
Hani tamam, bilinçli beslenin, sağlıklı olsun diyoruz ama ya bu yeme bozuklukları da sonradan onların zayıf olduğu bir noktada onları yakalar diye de bir endişe duydum açıkçası. Peki bir taraftan da acaba bu davranış biçimlerinin eğitimli olmakla bir bağlantısı var mı? Yani daha çok işte ne bileyim eğitim almış, işte daha üst düzeyde işte eğitim almış üniversite mezunu ya da işte yüksek öğrenim görmüş insanlarda daha çok yeme bozuklukları olur diyebilir miyiz ya da aksi midir?
Yani özellikle anoreksiya nervoza'da orada bir mükemmeliyetçilik de var. Dolayısıyla orada belki hani eğitim hayatında da başarılı olmak konusunda o kişiler daha mükemmeliyetçi olabilirler. Yani bunlar bir paket halinde geliyor olabilir. Ama yani obezite olarak bakarsak örneğin ilginç bir şekilde Türkiye'de son verilerde bir değişiklik olmuş mudur bilmiyorum ama Türkiye'de düşük sosyoekonomik düzeylerde kadınlarda özellikle obezite oranı daha fazla. Yani eğitimli insanlar aslında işte spora ve yenilenlerin sağlıklı olmasına daha çok dikkat ediyorlar. Çocukları şişman yapmamaya çalışıyorlar sizin de dikkat ettiğiniz gibi. Yani orada ama yine de yani işte mükemmeliyetçilik ve anoreksiye bağlantısı kurulabilir ama obezite birazcık daha düşük sosyoekonomik gruplarda daha fazla
oluyor. Bir taraftan ama şeye baktığımızda Amerika'daki işte obeziteye baktığımızda oradaki temel sebep nedir?
Yani Amerika işte bu çok önemli bir şey. O obezite salgınından söz ediliyor. Seçimin fazlalığı ve yemeğin çok kolay ulaşılabilir, yüksek kalorili ve ucuz olması. Yani ve buna karşılık insanların hayatında hareketin azalmış olması. Yani bir süpermarkete giriyorsunuz. Bir sürü çeşit var, birçoğu katkılı, işte mısır şurupları, işte glukoz, fruktoz şurupları vesaire, tatları çok güzel ve fiyatları düşük. Evde oturup tencere yemeği yapılmıyor, işte fast food yeniliyor bir anda, çok büyük kaloriler alınıyor. O yüzden Batı ülkelerinde yani çok hızlı bir kilo artışı var 1970'lerden itibaren.
Evet, aslında Amerika'daki durum sizin söylediğiniz gibi hem çok ucuz dediniz, yine ekonomiye de dayanıyor değil mi? Bir şekilde.
Tabii. Yani o bolluk insan beyni bu kadar bol yemekle baş edebilecek bir yapıda henüz değil. Dolayısıyla insan beyni her zaman yemek bulduğunda yemek ister. Hayatta kalabilmek için. Bu yeni bir şey, yani son 50 yılda gelişmiş bir gelişme. Her istediğimiz zaman her türlü yemeği bulabilmemiz. İşte bu yüzden bir şişmanlık salgını oluyor. Ona karşılık da bir diyet endüstrisi oluyor. Ama ikisi birbirini şey yapıyorlar, giderek büyütüyorlar. Çünkü diyet yaptıkça aslında şişmanlama olasılığınız artıyor. Diyetlerin de şişmanlamayı arttırdığı yönünde bir sürü veri var.
Bu da kötü. Devamlı diyet yapıyor olmak değil mi o zaman?
Evet. Yani metabolizmanızı düşürüyorsunuz, yediklerinizi kısıtlıyorsunuz, kısa bir dönem için bir sonuç alıyorsunuz ama ondan sonra öyle bir bıkkınlık geliyor ki yedikleriniz kontrolden çıkıyor, metabolizmanız da yavaşladığı için bu sefer bir adım daha yükseliyor set kilonuz, yani sabit kilonuz. dengeli kilonuz diyelim.
Evet, o yüzden dengeli, sağlıklı beslenmek en mantıklısı herhalde, değil mi, hepimiz için?
Hiç kolay değil ama en doğrusu o, evde de öyle bir ortam yaratmak hepimiz için çok önemli.
Evet, çok teşekkür ederiz Defne Hanım.
Ben çok teşekkür ederim.
Tekrar yayınımıza sizi davet edeceğimiz kesin, farklı konularda. Çok teşekkürler. Kolaylıklar
çok
diliyoruz. Psikiyatrist doçent doktor Defne Eraslan'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Alpay söylüyor. Kelebekler özgürdür.
Ya mavisinde bir çiçeğin, ya pembesinde, bazen de bir söğüt dalının serin gölgesinde. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ya sabahında bir baharın, ya gecesinde, bazen de bir çiğ damlasının yalın gerçeğinde. Yaşa dostum dünyayı, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ara dostum dünyayı, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ya düşlerinde bir çocuğun, ya sevgisinde, bazen de yaşlı bir ozanın iki dizesinde. Düşün dostum kendini, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Düşün dostum kendini, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür.
Sevgili dinleyenlerimiz, küresel salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde birçok etkinlik, proje iptal edildi ya da askıya alındı ama yine de bu dönemde yeni ve yaratıcı fikirler de ortaya çıktı. Türkiye Çocuklar Korosu işte bunlardan birisi. Bakalım bu koro nedir, neden kurulmuştur, nasıl bağlantıları vardır? Tüm bunlar için biz Türkiye Çocukları projesiyle ilgili öğretmen Muharrem Baz ve Serya Baz'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldin, hoş bulduk.
Merhaba Serya Hanım, merhaba. Evet, şimdi öncelikle şunu sorayım, bu proje nasıl doğdu?
Bu proje eğitimlik projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bir sosyal sorumluluk projesi. Öncelikle eşim, ben sınıf öğretmeniyim. Bu alanda gerçekten sınıf öğretmenlerin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eşim sağ olsun her zaman destek oluyor. Bu konuda ne yapabiliriz? Özellikle pandemi döneminde bu süreci güzel geçirmeleri için çocuklar sürekli evde kapalı kaldılar, hareket edemiyorlar, sıkılıyorlar doğal olarak. Ve bu süreci iyi geçirmek için bir proje başlatalım dedik. Eğitimlik üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir portal burası. Burada çocuklarımız, öğretmenlerimizin aracılığıyla çocuklarımıza ulaştık ve dalga dalga büyüdük. Tabii bunu iki kişi başlattık ama bize destek olan yönetim ekibindeki öğretmen arkadaşlarımız var. Hepsi bize çok büyük destek verdiler. Ve öğretmen arkadaşlarımızın çabalarıyla, emekleriyle Türkiye'nin birçok ilinde, hemen hemen her ilinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz mevcut.
Evet, peki şunu da merak ediyorum. Siz sınıf öğretmeniyim dediniz Serya Hanım. Evet. Peki Muharrem Bey eşiniz?
Ben müzik öğretmeniyim.
Siz de
öğretmeniyim. İkimiz de Ankara'da görev yapıyoruz. İkili kızımız var, Ezgi ve Beste adlarında.
Çok güzel. Hangi yani okullardasınız onu da öğrenelim.
Ankara Nezdet Seçkinöz Ortaokulu'ndayım ben. Eşim de.
Ben de Çayyolu'nda Mevge Kuşağı Özel Eğitim İlkokulu'ndayım.
Evet, evet. Şimdi Türkiye Çocukları Projesi. Tamamen bu etvinin üzerinden. Şimdi birazcık biz hem projeyi tanıtalım istiyoruz. Hem de bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi bu aynı zamanda. Etwinning dediniz siz. Benim kızım da Muazzez Karaçay'da okuyor. İlkokul birinci sınıfta o. Ve onun öğretmeni de Damla Ulusoy'da mesela farklı bir alan belki. Onunki de dilimizdeki güç başlıklı.
Etwinning'de her konuda proje yaratabilirsiniz. Yani kurucu olabilirsiniz. Çocuklarda ben başka projelerim de var. Ortak olduğum projelerde de çocuklara öğretmek istediğiniz mesela doğayla ilgili, çevre bilinciliği ilgili. Yani ilgi duyduğunuz alanlarda, çocukların öğrenmesinde fayda gördüğünüz alanlarda ya da mesela bazı arkadaşlar teknolojiyle ilgili olan, bizim proje yönetiminde olan arkadaşlarımız da var bu konuyla ilgili. İstedikleri alanda hem kendileri de bir proje kurabilirler ya da var olan projeye ortak da olabilirler.
Şimdi siz amacınız çocukların hayatına müzikle girmek herhalde değil mi? Muharrem Bey size sorayım, evet, müzik öğretmeni olarak.
Evet, şimdi Etwinning sadece Türkiye'de olan bir şey değil tabii. Avrupa'da birçok üyesi var. Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan bir şey.
Çok güzel.
Yani aynı zamanda Avrupa'daki öğretmenler de aynı çalışmaları yapıyorlar. Hem Türklerle birlikte yabancı ülkelerdeki ülkelerdeki ortaklar da beraber çalışmalar yapabiliyorlar. Mesela bizim bu projemizde Almanya'dan, Azerbaycan'dan ve Makedonya'dan katılan ortaklarımız da var. Onlar da bizi oradan takip ediyorlar. Etwinning'de yani şöyle söyleyeyim, yani niye buna ihtiyaç duyduk? Eşim söyledi ama çocukların bu süreçte çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Evlerde hepsi sıkıldılar. Kendi çocuklarımız dahil, bütün öğrencilerimiz dahil. Biz de sevdiğimiz ve bütün çocukların öğrenmesi gereken ve şöyle düşünüyoruz, eşim de böyle düşünüyor, belki de birçok insan böyle düşünüyor. Her çocuk şarkılar söylemeli ve şarkılar söyleyerek büyümeli diyoruz. Her çocuk korolarda yer almalı. Her insan amatör de olsa bir enstrüman çalmalı. Bunları düşünüyoruz ve bunları sürekli söylüyoruz, duyuyoruz etrafımızda. Ama biz dedik ki pandemi sürecinde bunu gerçekleştirmeye çalışalım, böyle bir adım atalım. Hem çocuklar evde kalıyorlar, onlara müzikle ilgili şarkılar, marşlar, koro eğitimiyle ilgili bilgiler verelim diye düşünerek bu şekilde bu projeye katıldık. Bu projeyi eşimle birlikte kurduk. Bizlere ortak olan 1750 küsur öğretmenimiz var şu anda eğitim, bu Etwinning portalında, Türkiye Çocukları portalında üye olan, üye olmadan takip eden de birçok öğretmenimiz var. 5000'e yakın üye öğrencimiz var. Yani 1750 öğretmenin çoğunluğu sınıf öğretmeni, ilkokul öğretmeni, anaokul öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, ortaokulda müzik öğretmenleri ve farklı branş öğretmenleri, hatta liseden öğretmenlerimiz de var. Oradaki öğrencilerimiz de katılıyorlar bu çalışmalarımıza.
Çok güzel.
Her sınıfı bir koro olarak düşünüyoruz. Her sınıf bir korodur diyoruz. Buradan cumartesi günleri şu anda sizle konuştuğumuz evimizin bir odasını stüdyo gibi biz de kendimize göre ayarladık.
Harika.
Buradan YouTube ve Facebook aracılığıyla çocuklara her cumartesi saat 14'te, 14-15 arası canlı yayın yapıyoruz. Ben buradan şarkılar, marşlar, notalar, işte enstrüman eğitimi, melodika, org, flüt, blok flüt eğitimi ve dijital bir piyanomuz var Türkiye Korosu'na ait. Öğretmen arkadaşımızın bizler için tasarladığı. Enstrümanı olmayan çocuklarımıza da o dijital piyanoyla enstrüman çalmalarını sağlıyoruz. Yeter ki çocuklar internetten bir şekilde bize tabletleriyle, bilgisayarlarıyla, cep telefonlarıyla ulaşmış olsunlar. Onlara ulaşalım, biz bir şekilde çocuklarla güzel vakit geçiririz diye çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Muharrem Bey, peki siz dediniz ki az evvel yaklaşık 1750 öğretmenimiz var dediniz. Peki bu cumartesi günlerini siz aranızda paylaşıyor musunuz? Yoksa hep siz ve Seyra Hanım mı oluyorsunuz? Nasıl o bölüşümü yapabiliyorsunuz?
Şöyle yapıyoruz. Ben müzikle ilgili olduğu için bu müzikteki çalışmaların hepsini ben yapıyorum. Cumartesi günleri normal okulda bir müzik dersine hazırlanıyormuşum gibi çocuklara hazırlık yapıyorum. Saat 14'te dersimizi başlıyoruz. Öncelikle beden perküsyon hareketleriyle, ritim hareketleriyle vücudumuzu esnetiyoruz. Ses çalışmaları yapıyoruz, diyafram çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra bu çalışmalardan sonra işte o gün konusunda mesela 3 tane nota var diyelim ki doğru emin notasını yeni başladığımızda bu notayla ilgili işte flütte orta nasıl çalabiliriz, hatta anaokul öğrencileri için dijital piyanomuzun üstüne ve notalarımızla renklendirdik, onlara renkli olarak da çalmalarını sağlayacağımız şekilde eğitimler veriyoruz. Önce 3 nota, sonra işte bir dahaki haftaya 5 nota, 5 notayla ilgili 3 notayla ilgili şarkılar. Bunları da yeni yeni besteliyoruz. Hepsi yeni şarkılar oluyor.
Harika.
Aynen bu şekilde. Yani ondan sonra şarkı öğreteceksek o hafta belirli gün ve haftaları da tabii göz önünde bulunduruyoruz. Ona göre öğreteceğimiz şarkıları açıyoruz. Çocuklarla şarkılar üzerinde konuşuyoruz. Nasıl söylemeliyiz? Koroda nasıl durmalıyız? Gibi işte sözlerini çalışıyoruz. Bunların hareketleri varsa hareketlerini çalışıyoruz. Böyle çok keyifli geçiyor. Tabii ben YouTube'dan hani ve Facebook'tan canlı olduğu için karşımda öğrenciler varmış gibi, sınıftaymışım gibi anlatıyorum. Öğrenciler de bunu direktmen YouTube'dan veya Facebook'tan canlı olarak izliyorlar. Eğer o saatte izleyemezlerse kanalda durduğu için istedikleri zaman izliyorlar. Hatta öğretmen arkadaşlarımız cumartesi günü dersleri yoksa öğrencilerle hafta içindeki müzik derslerine gelen zamanda açıyorlar videoyu, oradan şeylere çalışıyorlar.
Çok
İşte video şeyleri izliyorlar.
Tamam. Peki o zaman şöyle diyeyim mi? Diyelim ki ben hiç ilgim yok bu konuyla, şu anda duydum ve ben nasıl ulaşacağım bu videoya?
Bu videoda YouTube'da YouTube kanalımız var. Muharrem Bas müzik öğretmeni olarak benim yıllardır, bir de ben kendim çocuk şarkılarını seviyorum, çocukları çok seviyorum, müziği çok seviyorum, biraz önce dediğim gibi onun için onlara şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çeşitli bestelerim var. Eşim de ve ailemdeki iki kızımla birlikte bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani ben sözleri yazıyorum, bazen takıldığım yerde eşime soruyorum, çocuklara soruyorum, hatta yaptığımız müzikleri tamamlandıktan sonra ezgi ve beste söylüyorlar. Bizim solistlerimiz onlar. Videoları hazırlıyoruz. Ses kayıtlarında beste ve ezgi söylüyor. Ona göre böylelikle çocuklara ulaşmış oluyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da ayrıca bu yaptığımız müziklerin sözlü hallerini öğrettiğimiz gibi çocuklara bir de sözsüz müziklerini gönderiyoruz. Yani her öğretmenimiz bunların karaoke müziği dediğimiz altyapı müziklerini gönderiyoruz. Onlar da okul açıldı mesela geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir süreliğine. Okula gittiklerinde çocuklar buradan uzaktan şarkıları öğrendikleri için okula gittiklerinde o şarkıların hareketlerini, şarkıları, altyapı müziklerini açarak kendi sınıflarını bir koroya çevirdiler. Böylelikle yaptığımız çalışmaların şeylerini, ürünlerini görmeye başladık.
Şimdi sizin beslediğiniz eserlerden birini çalmak isterdik ama şöyle yapalım. 23 Nisan Cuma gününe geliyor. Biz sonraki pazartesi günü Muharrem Baz'ın eserlerinden birini hem de Etwinning projesi, Türkiye Çocukları projesine de değinerek bir kez daha aslında bir kez daha demeyelim, bir kez yayınlayalım bence.
Tamam, olur. Memnun oluruz.
Tamam, mutlaka.
Ben buradan
size de haber veririz.
Tamam, çok teşekkür ederim. Unutmadan buradan belki bizi şu anda derste dinleyen öğrencilerimiz bile olabilir. Belki müzik derslerine denk geliyorsa. Öğretmenlerimizin de haberi var bu yayında. Onun için ben buradan unutmadan öncelikle Türkiye Çocukları Korosu'nun yönetim ekibinde olan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve proje ortaklarımız, öğretmenlerimize ve çocuklarımızı bizlerle buluşturan öğretmenlerimize ve sevgili çocuklarımıza, Türkiye Çocukları Korosu'nun elemanlarına, koristlerine, solistlerine, çünkü hepsi çok değerli, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben buradan eşimle birlikte çocuklarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz.
Çok güzel.
Sizlerin aracılığınızla.
Tamam, o zaman Seyran Hanım ve Muharrem Bey acaba şu anda YouTube'da canlı yayındalar mı yoksa?
Yok.
Değil. Şu anda canlı
kaydediyoruz.
Yok, değiliz.
Kaydediyor muyuz?
Şu anda yüklü olan videolar var orada. Buradan dinleyen öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz eğer projeye dahil olmak isterlerse öğretmen arkadaşlarımız e-tivinik portalından bize mesaj atabilirler.
Tamam, benim sormak istediğim o değildi Seyran. Hani dedi ya Muharrem Bey, belki şu anda bizi izliyorlardır dedi. Ben de acaba dedim hani siz kendiniz kaydedip sonra yayınlayacak mısınız?
Yok. Tamam. Yok, biz gruplarımıza duyurduk. Öğretmen arkadaşlarımızın haberi var.
Evet.
Çocuklarla o kadar güzel bir diyalogumuz oluştu ki yani binlerce çocuğa ulaşıyoruz burada. Hepsinin de böyle geçtiğimiz günlerde de solo performanslar gecesi yaptık. Çocukların öğrendikleri şarkıları bize çaldılar. Zoom aracılığıyla canlı olarak çaldılar, söylediler. Çok güzel bir gece geçirdik. Diyalogumuz çok iyi çocuklarla.
Çok güzel.
Belki şu anda hani onun için dedim, radyoda belki
anladım,
dinleyen
belki,
çocuklarımız
Türkiye'nin da vardır. Sesi Radyosu dinliyorlardır. Ve
aynen,
biz de dinliyorlardır. Anladım. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Diyelim ki Seyra Hanım, büyük bir ihtimalle öğretmenlerimizin tümünün zaten bu konuda bilgisi vardır ama siz müzikle yola çıktınız. İşte Damla Hanım, size bahsettiğim dilimizle ilgili yola çıktı. Evet. Sizin başka projeleriniz de olduğunu söylediniz Seyra Hanım. Acaba diğerleri nedir mesela? Benim aklıma bir öğretmenim diyeyim, aklıma bir şey gelip bir proje için başvuruyorum. Nasıl bir süreç bizi bekliyor burada?
Öncelikle bir proje yapmak istiyorsanız, bir fikriniz varsa, düşünceniz varsa, öncelikle bir eğitimci proje yazıyorsunuz. Proje yazıldıktan sonra UDS tarafından kabul ediliyor, yani onaydan geçmesi gerekiyor. Kabul edildikten sonra proje ortaklarını ekleyebiliyorsunuz. İsteyen öğretmenleri dahil olabiliyor. Orada ortak arama portalı var. İsteyen öğretmenler, yani kendi alanlarına göre projeleri ortak olabiliyor. Mesela Keyifli Okul Atölyem diye bir projemiz var. Tamer Öğretmen'in yürüttüğü bir proje.
Evde? Gerçekten, bir daha söyler misin Seyra Hanım?
Keyifli Okul Atölyem.
Keyifli Okul Atölyem. Evet.
Evet. Burada da mesela çocuklara çok yönlü atölyeler var. Atölyelerde çocukların günlük hayatta kullanabileceği şeyler, etkinlikler yaptırılıyor. Çok yoğun, çok etkinlik bir proje. İki Gözüm Öğretmenim isimli bir proje var. Yine projeyi yönetim ekibinden Yasemin Öğretmenim kurucunun üstlendiği
çok
bir
güzel
proje. Burada da mesela görme engelli öğrencilere sesli kayıt yapıyorlar. Kitap okuyarak onlara destek oluyorlar.
Harika.
Hatay'a Hayat Olalım diye bir proje var. Yine Hamza Eymez'in kurucunun üstlendiği bir proje, yönetim ekibinden. Hatay'da orman yangını oldu biliyorsun.
Evet.
Hatay'a tekrar yeşillendirmek, tekrar ağaç dikmekler, pandemi süreci sonunda eğer biterse ki inşallah, öğretmenler hep birlikte bu Hatay'a Hayat Olanı projesi bir sosyal sorumluluk projesi. Bizim Türkiye Çocuklar Korosu da olduğu gibi. Burada da katılım bayağı fazla, 1700-1800 civarında bir ortağı var. Eğer müsaade ederse pandemi, gidip Hatay'a ağaç dikilmesi düşünüyor. Tabii sadece ağaçta kalmıyor düşünce. Bunun proje içerisinde onun da çok farklı etkinlikleri var. Mesela orman okulu vardı geçenlerde, ben de katıldım. Orman okulu işte çocukları yeşil alanda nasıl hareket etmeleri gerekiyor, rahat bırakmaları gerekiyor, işte özgüveninin güçlenmesi için gibi değişik etkinlikler yer alıyor.
Ve tüm bunlar çok güzel. Bir taraftan da şu bence çok anlamlı Muharrem Bey, sizin yapmış olduğunuz, Seyra Hanım sizin de öyle, gönüllülük esaslı olması her şeyin, değil
evet
mi? Yani bunun karşılığında hiç kimse size hiçbir şey vermeyecek.
Hayır, yok maalesef.
Tabii.
E-Tivinik buluşturur diyoruz biz.
Evet, belki hani alkışlayanlar olur, belki tebrik edenler olur, nadiren de olsa, değil mi?
Tamam, bizim işimiz çocuklarla. Yani biz şimdi çalışırız, bütün öğretmenlerimiz öyle. Bu pandemi sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın işlerinin çok yoğun olduğunu, gerçekten çok yorulduklarını biliyoruz, farkındayız. Ya biz de öğretmeniz, birebir yaşıyoruz. Tabii ki buradan doktorlarımızı, sevgili selamlarımızı gönderiyoruz. Onların emeği bu süreçte tabii ki şey yapılmaz. Ama öğretmen arkadaşlarımız da gerçekten çok yoruluyorlar bu süreçte. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz çocuklar da bu işte yaptığımız etkinliklerde vesaire, çocukların bir gözündeki gülücüğü görebiliyorsak, onların bir şey çaldığını, bir şey öğrendiğini, bir şey söylediğini görüyorsak o yorgunluğumuz da bitiyor. Yani biz tamamen çocukların bir şeyler öğrenmesiyle, mutlu olmasıyla, dedik ya, şarkılar söyleyerek büyüsünler çocuklar. Tüm çocuklarımız. Onlar bize yetiyor. Yani başka bir şeyimiz yok. Bu sosyal sorumluluk projesi. Diğer bazı etkinlik projeleri var. Onlar mesela 10 kişilik sınırlandırılıyor. 10 kişiyle sınırlandırılıyor. Yabancı ortağı da olabiliyor. Ama sosyal sorumluluk projesi olduğu için buradan bir ödül beklentisi ya da benzeri hiçbir şey yok. Burada sadece insanlara ulaşım, öğretmen arkadaşlarımıza ulaşalım. Onlarla birlikte çocuklarımızın ellerine dokunalım, yüreklerine dokunalım. Tek amacımız bu. Eğer pandemi de müsaade ederse, projemizin asıl hedefi Ankara'da çocuklarla buluşmak. Yani yaklaşık 81 ilimizde bu etkinliğimize, koromuza katılan çocuklarımız var. Hatta yurt dışında da, Almanya'dan bile pandemi müsaade ederse biz Antikabir'i de ziyaret etmek istiyoruz, koroda olmak istiyoruz diyenlerimiz de var.
Çok güzel.
Onlarla birlikte Ankara'da bir konser vermek istiyoruz. Bakalım olursa.
İnşallah, inşallah biz de o günleri görmek isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz biz. Muharrem güzel. Baz ve Serya Baz'a kolaylıklar diliyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Allah size çalışma gücü versin inşallah. Bu sevgiyi çoğaltın. Çünkü sevgi bizim için çok çok önemli. Müzik sevgisini hele çoğaltmak çok çok kıymetli. Sağolunuz, iyi günler dileriz.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle Leyla Kokusu'nun sonuna geliyoruz. Recep Özdem'le çalıştık biz teknik masada. Didem Güner'i hazırladı programımızı. Feray Uz vardı prodüktörlerimizden yanı başımızda. Ben Yasemin Pamukçu. Sizleri Grup Vera'nın Saklanır Nisan adlı şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki pazartesi yine o misler gibi kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Kalbimin sesi sen olursun belki. Ne bir ömür geçer, saklanır nisan resimle. Kalbimin sesi sen olursun. Ki biraz keyfinde epey de farkında karşım. pazar günleri İstanbul'u gibi. Bak şarkılar biter, saklanır nisan resimlere kalbimin sesi. Sen olursun belki yine bir ömür geçer, saklanır nisan resimlere kalbimin sesi. Sen olursun belki yine bir ömür geçer, saklanır nisan resimlere kalbimin sesi.
Kokusu.